Ayrım 3.
Sayfa 32. Bu hareket özellikle Soğuk Savaş sonrasında hızlandı. Bugün Türkiye-Avrupa ve Türkiye-Batı ilişkilerinde yaşanan sorunların Türkiye'nin ev ödevlerini ile uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Sorunlar özellikle Soğuk Savaş sonrasında Türkiye'ye karşı izlenmeye başlanılan daha keskin yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır. Türkiye, Batı kapitalizmi dışında tutulduğu için ekonomisi de, büyük şirketleri de Batı ile ilişkilerinde kaybeden konumda bulunuyorlar. Öte yandan Türkiye'nin tarihinden ve coğrafyasından kaynaklanan özel sorunları var. Yunanlıların, Ermenilerin talepleri Batı talepleri olarak önümüze getiriliyor. Ayrıca Türkiye'nin sınırları da değiştirilmek isteniyor. Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini, Türkiye'nin IMF gibi kurumlarla olan ilişkilerini, bizim şirketlerin çok uluslu şirketleriyle olan ilişkilerini Soğuk Savaş sonrasının yeni koşulları çerçevesinde göremez ve gerekli önlemleri alamaz isek, hem Türkiye bölünür hem de bu ülke Batı kapitalizminin adı konmamış bir sömürgesi olur. Son 2 yılda Türkiye'nin içine itildiği büyük krize bakalım. Avrupa Parlamentosu'nun kararlarına, AB'nin siyasi taleplerine bakalım. ABD Kongresi'nde, Temsilciler Meclisi'nde bekleyen kararlara bakalım. Satılan şirketlere, dış borç yüküne bakalım. Siyasetçi diye ortaya konan insanların ne yaptıklarına bakalım. Bunlar da yetmiyor mu? Daha ne olsun? Dünyada ve Türkiye'de büyük sermaye. Birkaç yıldır sürekli kafamı kurcalıyordu. Büyük sermaye, Batı kapitalizminde ve az gelişmiş ülkelerde çok farklı çalışıyordu. Batı kapitalizminde hangi koşullar büyük şirketlerin ve halkın birlikte kazanmalarına imkan veriyordu? Buna karşılık Türkiye gibi ülkelerde neden büyük şirketlerin çıkarları ile toplumun çıkarları karşı karşıya geliyordu? Vardığım bazı sonuçlar şunlar oldu. 1. Gelişmiş Batı ülkeleri kapitalizmi ve piyasa ekonomisini kendi belirledikleri kurallara göre dünya üzerinde işletiyorlardı. Hem de çok defa zor kullanarak. Sistemi diğer ucunda tutan az gelişmiş ülkeler ve şirketleri sistemi paylaşmıyorlardı. Çünkü güçlü taraf paylaşılmayı kabul etmiyordu. Örneğin Türkiye'de ilaç ürettirmiyor, tütün ektirmiyor, şeker yapılmasın diye adamlarına kanun geçittiriyordu. 2. Yerli büyük şirketleri de çok uluslu şirketleri kanalı ile Batı'ya tek taraflı bağlanıyorlardı. Bu yüzden bizim holdingler son 10 yıl içinde sanayicilikten yavaş yavaş vazgeçip çok uluslu şirketlerin Türkiye'deki ithalatçı acentaları olmaya başladılar. Karşılıklı çıkarları dengeleyen anlaşmalar yerine çok uluslu şirketlere ticari, mali, teknolojik ve idari olarak daha bağımlı hale geldiler. Birçok yerli sanayici de fabrikasını yabancılara satmak zorunda kaldı. Elde ettiği parayı da anında Batı'ya götürüp ya çok uluslu şirketlerin kağıtlarına ya da yurt dışında taşınmaz mala yatırdı. Yani ekonominin içini boşalttılar. Bizim sermayedar Amerikalıyı, Avrupalıyı daha da zengin etme yolunu seçti. Bıraktıkları dış borcu da geride kalan halkın torunlarının sırtına yıktılar. 3. Türkiye ekonomisi ve şirketleri üzerinde elde etmeye başladığı tek taraflı üstünlükleri siyasi, etnik ve dini alanlarda da istismar etmeye başlıyorlardı. Bütün bunlar Türkiye'deki toplumsal çözülme sürecinin de altyapısını hazırlamaktadır. Toplamam gerekiyordu. Yukarıda özetlediğim olayların ayrıntılarını Dünyada ve Türkiye'de Büyük Sermaye adlı bir kitapta ortaya koyarak tartışmaya açmak istedim. Sistemin nasıl çalıştığını, işin kuramını örnekler vererek anlattım. Az gelişmiş ülkedeki ve Türkiye'deki sermaye niçin farklıydı? Makro maksimizasyon ile örtüşmeyen unsurlar nelerdi? Türkiye'deki büyük şirketlerin bağımlılıkları ne gibi makro sonuçlar doğuruyordu? Bu bağlamda iktisat-siyaset etkileşimi nasıl gelişmektedir? Büyük sermaye ana kıtadan koparak okyanusta açılıyordu. Dişlilerin işleyişi ve sayısal sonuçlar bu karamsar tabloyu açık bir biçimde ortaya koydu. Dünyadaki ayrışma ve Türkiye. Karşıma dünyadaki ayrışma kadar Türkiye'deki ayrışma da çıktı. Dünya özellikle 1989'dan sonra Batı kapitalizmi ve diğerleri olarak ayrılıyordu. Batı kapitalizmi yani nüfusun %17'si etrafına yeni duvarlar örüyordu. Türkiye dışarıdakilere dahil edilmiştir. Batı kapitalizmi Türkiye ve benzerlerinden sadece eliti yanına alıyor, yanına aldığı elit ile dünyanın %83'ünü yönetmeye kalkıyor. %83'ün her zaman kaybedenler tarafında olacağı en baştan belli olduğu halde. Dişlileri yerli yerine oturttuğum zaman böyle bir tablo ile karşı karşıya geldi. Türkiye ve benzerleri için her alanda olumsuz sonuçlar ortaya çıktı. Batı kapitalizmi kendi dışındakileri çözüyordu. Türkiye de bundan payını alıyordu. Sistem, Batı kapitalizmi içindekileri için bütünleşme, dışındakiler için çözülme ve dağılma yaratacak biçimde işletilmektedir. yaptığım bilimsel bir tespittir. Bu zincirleme olaylar dizisini akademik çevreler içinde ve dışında tartışmaya açmak istedim. Hepsi bu. Umarım yararlı olur. Gerçeklerin su yüzüne çıkarılması için. İkinci bölüm. Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'de esas sorun siyasi ekonomik karar sistemlerinin dengesizliğindedir. Ekonomik karar mekanizmasındaki zaaflar şunlardır. Büyük sermaye ekonomik kararları yönlendirmektedir. Dışarıdaki güç odakları Türkiye'deki büyük sermayeyi kendi yanına çekmiştir. Büyük sermayenin etkili olması Batı demokrasilerinde de görülmektedir. Bu açıdan Türkiye'de neden eleştirilsin ki sorusu akla gelebilir. Ancak Türkiye ile gelişmiş Batı ülkeleri arasında büyük sermayenin etkinliği ve etkisi bakımından şu farklar ortaya çıkmaktadır. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da büyük sermaye çevreleri kendi ulusal politikaları ile beraber yürümektedirler. Amerika, İngiltere, Fransa, Hollanda petrol şirketlerinin karlarının artması bu ülkelere her bakımdan yarar sağlamaktadır. Büyük şirketler büyür ve güçlenirken içinde bulundukları ülke ve bölgeler bundan yararlanıyor. Gelir, istihdam, teknoloji, ihracat devamlı kendi ülkelerine büyük yarar sağlıyorlar. Büyük şirketler dışarıdan içeriye kaynak sağladıklarından dış dünyayı işvereni ve işçisiyle birlikte sömürür hale gelmektedirler. Tarihsel süreç içinde Batı Avrupa ve Kuzey Amerika gelişme göstermiştir. Bugün Batı'da kişi başına gelir ortalama olarak çok yüksektir. Ayrıca Batı Avrupa, Kanada gibi bölgelerde sosyal devlet anlayışı yaygınlaşmıştır. Sosyal politikalar, toplumsal demokrasinin iyi işlemesi sonucu geniş bir orta sınıfın doğmasına yol açmıştır. Bu görünüm içinde büyük şirketlerin ve sermayenin ulusal gelir bölüşümü içindeki haksız kazanımları sistem içinde siyasi ve ekonomik olarak eritilebilmektedir ve az göze batar hale gelmiştir. Orta sınıfta kendi işvereniyle birlikte dünyadan içeriye net gelir transferi sağladığı için bu geniş kesim dünya nüfusunun %80'inin göreceli olarak fakirleşmesinin karşılığında zenginleşir duruma gelmiştir. Birleşmiş Milletler'in son yıl için ortaya koyduğu dünya gelir bölüşümü istatistikleri bu gerçeği açık olarak göstermektedir. 1990 sonrasında zengin ve fakir ülkeler arasındaki fark hızla genişlemeye başlamıştır. Bu durum dünyadaki sorunun gelişmişler ile az gelişmişler arasında büyüyen dengesizliklerden doğduğunu da ortaya koyuyor. Çok uluslu şirketler çuş bir boyutu ile çok ulusludurlar ancak bir boyutu ile de ulusal veya gelişmiş dünya içindedirler. Böyle olmak zorundadırlar çünkü uluslararası faaliyetleri arkalarındaki siyasi ve askeri bir desteğin bulunmasını zorunlu kılar. Amerika ve Batı Avrupa büyükleri bu siyasi ve askeri destek ile iktisadi faaliyetlerini bütünleştirmişlerdir. Japonya bu konuda istisnadır. Ancak Batı siyasi sistemi içinde bulunan bir büyük iktisadi güç olarak bundan kısmen yararlanabilmiştir. Askeri ve siyasi olumsuzluğunu iktisadi ve ticari alanlardaki üstün performansı ile kapatmaya çalışmıştır. Büyük sermaye Batı'da iktisadi, siyasi, kültürel, askeri ve sosyal parametreler arasındaki bütünleşme ve tamamlaşmalardan yararlanarak içeride ya ulusal politikayla örtüşen bir parçası olarak ya da Batı kampı içinde dünyaya karşı faaliyetlerini sürdüren ve Batı şemsiyesinin koruyuculuğu altında dünyanın nüfusu olarak %80'ine karşı üstünlüğünü koruyabilmektedir. Batı içinde geniş ve güçlü bir orta sınıf vardır. Batı Avrupa'da toplumsal demokrasi dengeleri iyi kurulmuştur. Dışarıdakilere karşı sermaye işçi işveren ortak çıkarın kapitalist sistem içinde oluşmuştur. 1970-1998 istatistiklerine baktığımız zaman işçi gelirlerinin Batı Avrupa'da reel olarak sürekli arttığını görüyoruz. Dahilde istismarın azalmasına karşılık dışarıda istismar artmaktadır. Az gelişmiş ülkede büyük sermaye ve küreselleşme. Az gelişmiş ülkelerin büyük sermayesi ve eliti gelişmiş Batı'nın bir parçası haline getirilip koparılmaya çalışılmaktadır. Batı'nın küreselleşme olarak dayatmak istediği yol budur. Az gelişmiş ülkenin büyük sermayesi ve eliti, Batı'nın bir parçası hatta bir uzantısı olacak. Batı'nın etkili çevreleri az gelişmiş dünyayı bu kendilerine bağladıkları büyük sermaye ve elit ile idare edeceklerdir. Küreselleşme olarak pazarlanan ve dayatılan düşüncelerin arkasındaki gerçek budur. Türkiye'de büyük sermaye ulusal kimliğini ya da ulusal politika içindeki yerini hızla kaybetmeye başlamıştır. Bu durumu yaratan başlıca koşullar şunlardır. 1. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin batıya yavaş yavaş tek yanlı bağlanması. 2. 1950'lerdeki politikalar ve daha sonra özalizm sonrasında ulusal sermayenin dünya içindeki yerinin ulusal politikalar çerçevesinde oturtulamaması. Tek yanlı bağlanmalar ve ulusal iktisadi politika belirlenmesindeki zaaflar bunun altyapısını hazırlamıştır. 3. Türkiye'de devlet yönetiminin dar ve tekelci bir yönetim sınırları çerçevesinde sıkışması ve burada da sermaye, toprak ağası, tarikat ve dış çevrelerin etkili olması iç ve dış dengeleri bozdu. Aynı iç ve dış çevreler 12 Mart ve 12 Eylül olaylarında da yönlendirme yapmışlardır. Özel sonrasında ekonominin dengeli ve Türkiye'nin karşılıklı çıkarlarını koruyacak bir biçimde değil, ancak tek taraflı bazı güç odaklarına bağlanarak dışarıya açılması gerçekleşti. 4. 1990 sonrasında çok uluslu şirketlerin ve Batı'nın Türkiye'ye bakışı değişti. Türkiye artık Batı şemsiyesi altında mutlaka tutulması gereken bir ülke değildi. ÇUŞ da Türkiye'yi ekonomik olarak denetim ve baskı altına alma politikası içine girdiler. Petrol ve doğalgaz geçiş yolları ile Asya'nın batı kapısı konumu bu ticari bakışı etkiledi. Artık siyasetçi ve bürokratlar vasıtası ile ekonomiye egemen olmaktan çok, ekonomi ve iş adamları kararı ile siyasete ve bürokrasiye egemen olma yöntemi öne çıktı. Bu yöntemin öne çıkmasında medya ve genellikle özel televizyonların büyük sermayenin tek el altına girmesinde rol oynadı. 5. Özal döneminde başlatılan tek taraflı dış bağımlılığın kurumsallaştırılması 1995'te Gümrük Birliği belgesiyle perçinlendi. Bu tek taraflı anlaşma Türkiye'deki büyük sermayenin güdümünde gerçekleşmiştir. 1987 yılında Özal'ın AB'ye girmesek bile Gümrük Birliği sistemine gireceğiz diye büyük sermaye ile birlikte aldığı kararın kademe kademe uygulanmaya konması 6 Mart 1995'te inanılması zor olaylar sonucu noktalandı. Türkiye, AB'ye hiçbir uygar ülkenin yapmadığı türden bir anlaşma ile tek taraflı bağlandı. Bu anlaşma aslında Türkiye'nin AB ve Türkiye'deki büyük sermaye tarafından birlikte yönetimi anlamına geliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bürokrasi, çiftçiler, işçiler, memurlar ne olup bittiğini bilmiyorlardı. Büyük sermayenin tekelindeki medya, dış ilişkileri kamuoyuna istediği biçimde gösterme imkanına sahip oldu. Fransa'da, Almanya'da, İspanya'da ve İsveç'te büyük sermaye, siyasi kadrolar, işçi sendikaları ve bürokrasiyle birlikte dış ekonomik ilişkileri ortak bir zemine oturtuyorlar. Çünkü toplumsal demokrasi var, çıkar grupları siyasi olarak örgütlenerek kendi çıkarlarını mecliste, hükümette ve diğer uygulama alanlarında doğrudan katılım ile koruyabiliyorlar. Türkiye'de bu yok. Büyük sermaye daha çok dışarıdaki sermaye çevreleri, siyasi çevreler ve bürokrasi ile iç içe. Bu durum özellikle 1994'ten itibaren çok yoğun bir biçimde yaşandı. 6 Mart 1995 belgesi imzalanırken Türkiye kamuoyuna yalan, yanlış ve eksik bilgi verildi. Bu durum bugün de sürüyor. 1999 Aralık Helsinki Doruğu'nda Ankara'ya baskı yapıldı. 2000 yılında katılım ortaklığı belgesi sırasında büyük sermaye Brüksel ile çok yakın oldu. Kıbrıs ve Ege gibi konularda Ankara hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara'ya yakın siyasilerine medya kanalıyla baskı yapıldı. Bütün bu eylemlerden Türkiye değil AB tarafı ve Yunanistan yararlanmıştır. Olayların gayrimilli niteliği bu konularda daha net olarak görülebilmiştir. Oysa ticari ve iktisadi nitelikteki anlaşmalarda sonuçlar, yıllar geçip dış ticaret açıkları arttıkça, ulusal fabrikalar yavaş yavaş ÇUŞ'ların eline geçtikçe, işsizlik oranı yükseldikçe görülebilmektedir. Kamuoyu da aradaki bağlantıyı doğrudan doğruya aradaki ilişkiler görülemediği için veya medyanın yanlış yönlendirmeleri sonucu anlayamamaktadır. Büyük sermayenin bir bölümünün dışarıya aşırı bağımlılığına karşılık iş çevrelerinin diğer bir bölümü dış bağımlılığa karşı çıkmaya başladı. Bunların bir kısmı tekstil sanayinde olduğu gibi tek taraflı bağımlılığın zararlarını fiilen yaşamaya başladı. Çünkü tekstil sanayi yeni idi. Yabancı sermaye yoktu. Birçok imalat sanayi alanından 1995'ten sonra ya fabrikalar yabancılara satıldı veya tasfiye edildi. Gıda, beyaz eşya, makine imalat, elektronik, tütün ve içki ürünleri, otomotiv bunların başında geliyor. Tütün ürünlerinde yabancıların Türkiye piyasasındaki payı 1990'da %20 idi. Bu oran 2001 yılında %60'a yükseldi. Tütün ürünlerinde dış ticaret açığı artıdan eksi 3 milyar dolara çıktı. İmalat sanayiinde dış girdi oranı 1993'te %30 idi. 2000'de oran %50'ye yükseldi. Tekstil sanayiinde 1994 yılında dış girdi payı %34 iken 2000'de %77 oldu. Türkiye Gümrük Birliği sonunda 5 yıl içinde AB ile dış ticaretinde 56 milyar dolar açık verdi. Yani AB kazandı. Ne karşılığında? Türk sanayinin dış bağımlılığını artması, iç pazarın çöküşün tekeline geçmesi, yerli sanayinin ulusal sanayinin yavaş yavaş ortadan kalkması, milli gelirin küçülmesi, dış borcun artması, işsizliğin dar boyutlara ulaşması karşılığında. Büyük sermayenin bir bölümü ÇÜŞ ile kader birliği yapmış bulunuyor. Bu birliktelik yalnız iktisadi anlamda değildir. ÇÜŞ konuları gereği siyasetin de içindedir. Bazı büyük sermaye çevreleri bu iktisadi ve siyasi bütünleşmeyi Türkiye'nin içine taşımışlardır. Bu durum bazı büyük sermaye çevrelerinin dışarıdaki güç odaklarının Türkiye'deki uzantıları durumuna gelmelerine yol açmıştır. Bu dar çevre ellerindeki medya olanakları ile Türkiye'nin menfaatlerinden çok dışarıdaki güç odaklarının menfaatlerini gözetir duruma gelmişlerdir. Öncelikler dışarıya taşınmıştır. Türkiye'deki geniş kesimlerin iktisadi çıkarlarının uyuşmadığı durumlarda veya dış politikasının çok yaşamsal konularında dış çevrelerin etkisi bu çevreler yoluyla sağlanmaktadır. Kısacası Türkiye'de gayrimilli bir uzantı oluşmuştur ve iktisadi konularda olduğu kadar siyasi konularda da etkili olmaya başlamışlardır. TSK ve MGK konularında bu çevreler önlerindeki en büyük engel olarak bu kesimi gördüklerinden sistemli bir yıpratma politikasının bir parçası olmuşlardır. Sorun, bazı büyük sermaye çevrelerinin dışarıdaki güç odaklarıyla adeta bir kader birliği içine girmiş bulunmalarından kaynaklanıyor. Dışarıdaki etkili çevrelere bağımlı oldukları için dışarının talepleri karşısında oldukça zayıf durumdadırlar. Büyük bir yapılanma, dışarıdaki güç odaklarının Türkiye içinde ikinci bir Türkiye yaratmalarına ortam hazırlamıştır. Bazı büyük sermaye çevrelerinin başını çektiği bu oluşum Türkiye içinde sermaye dışı ortaklarda bulunmuştur. Bölücü çevreler, misyoner çevreler başta olmak üzere çeşitli gayrimilli oluşumlarda dış dünyanın içerideki uzantılar olarak faaliyet gösteriyorlar. Bu ikinci Türkiye, dar bir çevreyi kaplamakla birlikte büyük sermaye ile göbek bağları ve dış bağlantıları dolayısıyla etkili olmaya başladı. Medya içinde bazı vakıf üniversitelerinde, bazı sivil toplum örgütlerinde, bürokraside ve siyasi partiler içinde bulunabiliyorlar. İkinci Türkiye egemen mi? İkinci Türkiye aslında çok dar bir çevredir. Büyük sermayenin bir bölümüyle gayrimilli bazı unsurlar ikinci Türkiye'nin özünü oluşturuyor. İkinci Türkiye'nin ana özelliği dışarıdaki güç odaklarına yakınlığı ve onların denetimi altında bulunmalarıdır. İçerideki hatalar zinciri, toplumsal demokrasinin çalıştırılamaması, bu dar çevrenin ve ilişkide olduğu dış güçlerin Türkiye üzerindeki etkisini arttırmaktadır. İkinci Türkiye, esas Türkiye'yi idare eder duruma gelmiştir. Eski yıllarda iç dengesizlik ağırlıklı durum, son 20 yılda iç ve dış dengesizliklerinin birlikte çalışmasına yol açmıştır. İktisadi yönüne bakalım. 1980 sonrasında 20 yıl içinde bazı büyük gruplara 200 milyon doların üzerinde haksız kaynak aktarması yapılmıştır. Dış borç artışı, kamu artışı ve gelir bölüşümünün bozulması bu durumun en açık sonuçlarıdır. Bu temel parametrelerin paralelinde dış ticaret açıkları, enflasyon, çok uluslu şirketlerin iç pazara egemen olmaları, bazı büyük grupların dışarıya para kaçırmaları aynı olayın diğer yönünü oluşturur. Bunlar birbirine bağlı ve birbirinin içinde olan meselelerdir. Bugün yaşamakta olduğunuz büyük kriz, ikinci Türkiye'nin yarattığı bir sonuçtur. Çünkü sistem dar bir sermaye çevresinin çıkarlarının gözeten bir yapı için oturtulmuştur. İkinci Türkiye iktisadi faaliyetleri yürütmüştür. Bu çevre, dışarıdaki güç odaklarıyla tam bir işbirliği içinde olduğu için kurulan sistem, iktisadi, siyasi ve kültürel olarak dış talepler doğrultusunda işlemektedir. Esas Türkiye, ikinci Türkiye'nin yerini almadan Türkiye'de iktisadi, siyasi ve kültürel sorunlar çözülemez. Her şeyden önce bu gerçeğin anlaşılması gerekir. İkinci Türkiye'nin dışındaki bütün etkili çevreler bu gerçeği görmek ve bu doğrultuda hareket etmek zorundadırlar. İkinci Türkiye çok dar bir çevredir, azınlıktadırlar. İçeride sermayenin ve elitin bir kısmını içine alır, dışarıdaki güç odaklarıyla işbirliği içindedir. Daha doğrusu, dışarıdaki sermayenin ve elitin içindeki bir uzantısı durumundadır ve ikinci Türkiye Türkiye'yi yönetmektedir. İçeride gelir bölüşümü bu nedenle bozulmaktadır. Çünkü içerideki dar çevre sürekli kendi payını artırıyor. Artan dış borçlar ve kamu açıklarının bu kesimin büyümesi için kullanıldı. Türkiye'nin dışarıya tek taraflı bağımlılığı yine ikinci Türkiye tarafından yürütülmektedir. Türkiye'nin dışarıya siyasi, iktisadi ve kültürel bağımlılığının artması, ikinci Türkiye dış güçler işbirliğinin doğal bir sonucudur. 6 Mart 1995 belgesi bunun en önemli amaçlarından birisi oldu. belgenin nasıl kotarıldığının ayrıntıları incelendiğinde, 2. Türkiye'nin sistemi nasıl çalıştırdığı da anlaşılır. Avrupa Çıkması kitabımda bunlar anlatılmıştır. Çiftçinin, işçinin, memurun, esnafın, ulusal sanayicinin çıkarları ile 2. Türkiye'nin çıkarları uyuşmadığı için Türkiye krize sürüklenmiştir. 2. Türkiye yalnız belirli bir büyük sermaye ve dış ortakları değildir. Bunlar medya ve dış ortakları kanalı ile siyasileri, bürokrasiyi, eliti de yönlendirme, hatta yönetme imkanlarına da kavuşmuşlardır. 1995'ten 2001 yılına kadar Türkiye'nin iç dengelerinde, dış ilişkilerinde alınmış kararlar incelendiğinde bile durum somut olarak gözler önüne serilebilir. Esas Türkiye'nin iktidara gelebilmesi için bütün ulusalcı güçlerin ve zarar görmekte olan çevrelerin toplumsal demokrasi için örgütlenmeleri gerekmektedir. Esas Türkiye'nin yanında olan çiftçinin, işçinin, memurun, esnafın ayağı ve kafası bu topraklarda olan iş çevrelerinin, üniversitelilerinin, öğretmenin yani halkın çoğunun esas Türkiye'nin iktidarda olması gerekir. İkinci Türkiye'ye, sahte Türkiye'ye, esas Türkiye'ye karşı dışarıdaki güç odaklarıyla işbirliği yapanlara karşı birliktelik ve örgütlenme, yani cumhuriyet, yani gerçek demokrasi, yani gerçek uygarlık. Gerçek dünyada mal üretiliyor, bilgi ve hizmet üretiliyor, paylaşım kavgası yapılıyor. Bunun sonucunda refah sağlanıyor. Buna karşılık az gelişmiş dünyada mal üretip satılmıyor, sanal bir dünya yaratılmış, umut ticareti yapılıyor. Ayrıca din istismarı gibi umudun istismarı yapılıyor. Milli piyango, loto, borsa, AB umudu, istismarı ve ticareti. Toplumsal gerçekler yerine davul tozu, minare gölgesi. Türkiye mal, hizmet, refah, yatırım, istihdam üretimi yerine hayal üretilen, borç üretilen, işsizlik üretilen bir çizgiye itilmiş. Ortalıkta konuşulanlar, yazılanlar milli piyango, loto, borsa, yüzükler efendiler, çocuk kahramanlar, AB hayali. Tabii Türkiye'nin efendileri gerçek dünyanın üretim ve paylaşım kavgalarını unutturmak istiyorlar. Halk uyutuluyor, gerçek sorunlar tartışılmıyor. Son 20 yılda 200 milyar dolara yakın kamu kaynağı kimlere haksız yere kazandırılmış? Hangi siyasi partiler ve kişiler için içinde olmuşlar? Dışarıya kimler nasıl para kaçırmış? Çok uluslu şirketlerin Türkiye'de tekel oluşturmalarına kimler yardımcı olmuş ve oluyorlar? Türkiye'yi dışarıya tek yanlı bağlamaya çalışan bazı sermaye odaklarının amaçları ne? İçerideki ve dışarıdaki bazı büyük sermaye çevreleri siyaseti ve bürokrasiyi nasıl yönlendiriyor? Esas tartışmamız gereken bunlar. Ancak bunlar tartışılmıyor. Hatta saklanmaları için borsa, piyango, AB ticareti öne çıkarılıyor. Kötü yönetilen Türkiye'den başkalarının yönettiği Türkiye'ye 20 yıldır oynanmakta olan, son 10 yılda da iyice hızlandırılan oyun şudur. Türkiye kötü yönetiliyordu. Bu doğru. Çünkü toplumsal demokrasi işlemiyordu, işletilmiyordu. Bunun yerine ne yapmak gerekir? Toplumsal demokrasiyi sağlayacak siyaset-ekonomi dengesini kuracak çabaların yoğunlaştırılması gerekir. Hayır, özellikle böyle yapılmadı.